Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Kalet Hüseyini. 33. ayrım. Söylemesine gerek yoktu. Gerçek olduğunu biliyordum. Bunun için mamanın dolaysız, ateşli sadakatine, dağlar kadar güçlü kararlılığına bakmam yeterliydi. Onun haksızlıkları düzeltme, ezilenlere bekçi olma dürtüsü, zorunluluğu. Annemin kapalı ağzından çıkan homurtuyu duyunca öyküdeki o son ayrıntının da doğru olduğunu anladım. Onaylamıyordu. Muhtemelen nahoş buluyordu. Salt malum nedenden dolayı değil. Ona göre insanlar, sakin, rezilce davranmış olsalar bile, ölümden sonra bir nebze de olsa saygınlığı hak ederlerdi. Özellikle de ailesi tarafından. Mama, oturduğu yerde kıpırdandı. Şöyle dedi, Talya yolculuktan hoşlanmıyorsun, peki nelerden hoşlanırsın? Bütün gözler Talya'ya döndü. Epeydir hep Madeline konuşuyordu. Avluda, çevremize lekeler halinde vuran güneş ışığında otururken, bütün ilgiyi üzerine çekme, her şeyi kendi çevrintisine katma gayretinin, kısmen de Talya'yı unutturmak için olduğunu düşündüm. Aklımın yattığı bir başka olasılıkta, ana kızım bu dinamiği, ilgi odağı olmaya meraklı, ben merkezci annenin gölgesinde kalan, suskun kız şablonunu mecburiyetten benimsediği, Madeline'in narsizminin, belki de merhametten, anaç bir korumacılıktan kaynaklandığıydı. Talya bir şeyler geveledi. Biraz daha yüksek canım, önerisi geldi Madeline'den. Talya gürültülü, balgamlı bir sesle genzini temizledi. Bilim. O anda ilk kez gözlerini biçilmemiş çayır yeşili rengini, koyu, kalın telli saçlarını, tıpkı annesi gibi lekesiz bir cildi olduğunu fark ettim. Eskiden güzel olup olmadığını merak ettim. Belki de annesi kadar göz alıcıydı. Hadi onlara güneş saatini anlat bir tanem, dedi Madeline. Talya omuz silkti. Bir güneş saati yaptı dedi annesi, arka bahçemize. Geçen yaz. Hiç yardım almadı. Andreas'tan bile. Benden zaten alamazdı. Kıkırdadı. Ekvatoral mi, enlemsel mi diye sordum ama. Talya'nın gözlerinden bir hayret çakımı geçti. Bir tür sonradan ayma. Yabancı bir kentte kalabalık bir caddede yürürken, kulağınıza ana dilinizden birkaç sözcük çarpması gibi. Enlemsel dedi o garip ıslak sesiyle. Gnomon olarak ne kullandın? Talya'nın gözleri mamaya dikildi. Bir kartpostaldan kestim. İkisinin ne kadar iyi anlaşacağını ilk o an anladım. Küçükken oyuncaklarını parçalardı dedi Madeline. Mekanik oyuncakları severdi. Kurma mekanizması olanları. Onlarla oynadığından değil, öyle değil mi sevgilim? Hayır, o pahalı oyuncakları parçalara ayırır, eline verdiğimiz an içlerini açardı. Sinirden deliye dönerdim. Oysa Andreas, burada hakkını teslim etmeliyim. Andreas bırak yapsın, meraklı bir zihnin belirtisi bu derdi. İstersen birlikte bir tane yapabiliriz dedi annem. Bir güneş saati yani. Nasıl yapılacağını biliyorum zaten. Terbiyeli ol tatlım dedi Madeline. Dans egzersizi yaparcasına bir bacağını önce uzatıp sonra kıvırdı. Odi teyze yardımcı olmaya çalışıyor. Belki de başka bir şey yaparız dedim ama. El ele verip başka bir şey inşa ederiz. Ah ah dedi Madeline, sigarasının dumanını telaşla hırıltıyla üflerken. Sana söylemediğime inanamıyorum Odi. Haberlerim var. Hadi bir tahmin yürüt. Mama omuzlarını silkti. Oyunculuğa geri dönüyorum. Filmlere. Bir rol teklifi aldım. Hem de büyük bir yapımda başrol. İnanabiliyor musun? Tebrikler dedi annem ruhsuzca. Senaryo yanımda. Sana okuturum Odi. Ama beğenmemenden korkuyorum. Kötü bir şey mi bu? Açık söyleyeyim, yıkılırım. Bir daha da kendime gelemem. Çekimlere sonbaharda başlıyoruz. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra mama beni bir kenara çekti. Pekala, mesele nedir? Neyin var senin? Neden söz ettiğini anlamadığımı söyledim. Kes artık şu aptal numarasını. Hiç yakışmıyor sana, dedi. Gözlerini iyice kısıp, başını hafifçe yana eğme huyu vardı. Üzerimde hala etkili olur. Katlanamıyorum anne, beni zorlama. Nedenmiş peki? Ağzımdan çıkanı engelleyemedim. Kız bir canavar. Mamanın ağzı küçülüverdi. Bana kızgınlıkla değil, kolu kanadı kırılmışçasına baktı. İçindeki bütün öz suyu çekip almışım gibi. Yüzündeki ifadede bir mutlaklık vardı, bir teslimiyet. Bir heykeltıraşın sonunda keskiyle tokmağı elinden bırakması, inatçı mermere düşlediği biçimi asla veremeyeceğini kabullenmesi gibi. O başına korkunç bir felaket gelmiş bir insan. Ona bir daha bu şekilde hitap edersen sana gününü gösteririm. Bir söyle de bak neler oluyor. Kısa bir süre sonra kendimi Talya ile her iki yanında taş duvarların uzandığı, kaldırım taşı döşeli bir patikada yürürken buldum. Birkaç adım önden yürümeye dikkat ediyordum. Böylece yoldan geçenler ya da Tanrı saklasın okul arkadaşlarım birlikte olduğumuzu anlamayacaklardı. Oysa bal gibi anlayacaklardı elbette. Son derece aşikardı. En azından aramızdaki mesafenin gönülsüzlüğümü, duyduğum hoşnutsuzluğu dile getirmesini umuyordum. Kızın bana yetişmek gibi bir gayreti olmadığını görünce rahatladım. Pazardan eve dönen, güneşten yanmış, bitkin görünüşlü çiftçilerle karşılaştık. Eşekleri satılmamış ürünlerle dolu hasır sepetlerin altında güçlükle ilerliyor, toynakları patikada takırdıyordu. Çiftçilerin çoğunu tanıyordum ama başımı kaldırmıyor, gözlerimi kaçırıyordum. Talya'yı sahile götürdüm. Öteki plajlar, örneğin Agios Romanos gibi kalabalık olmadığını bildiğimden arada bir gittiğim kayalık kumsalı seçmiştim. Pantolonumun paçalarını kıvırdım. Sivri uçlu kayaların üstünden sekerek dalgaların çarpıp kırıldığı yere en yakın olana sıçradım. Ayakkabılarımı çıkarıp ayaklarımı bir taş kümesinin ortasında oluşmuş, küçük, sığ gölcüğe daldırdım. Bir münzevi yengeç parmaklarımın arasından hızla kaçtı. Talya'nın sağ tarafımda yakındaki bir kayanın üzerine yerleştiğini gördüm. Uzun bir süre konuşmadan oturduk. Kayalara gürleyerek çarpan okyanusu seyrettik. Serin bir esinti kulaklarımı çimdikliyor, yüzüme tuzun kokusunu püskürtüyordu. Kanatlarını iyice açmış bir pelikan, mavi yeşil suyun üstünden uçup gitti. Eteklerini yukarı sıvamış iki kadın dize kadar gelen suda yan yana duruyordu. Batıda adanın genel manzarasını görebiliyordum. Evlerin ve yel değirmenlerinin baskın beyazlığını, arpa tarlalarının yeşilini, her bahar çiçeklenen Sarp dağların kahverengisini. Babam o dağların birinde ölmüştü. Bir yeşil mermer ocağında çalışırken bir gün mama bana 6 aylık hamileyken babamın ayağı kaymış, 30 metrelik bir uçuruma yuvarlanmıştı. Mamanın dediğine göre emniyet koşumunu bağlamayı unutmuş. "Şuna bir son vermelisin," dedi Talya. Yakındaki eski bir alüminyum kovanın içine çakıl taşları atıyordum. Kızın sesi beni irkiltti. Iskaladım. "Sana ne ki?" "Demek istediğim kendini pohpohlamaya. Bunu senin kadar ben de istemiyorum." Rüzgar saçlarını uçuruyor, kız eliyle maskesini yüzüne bastırıyordu. Her gün bu korkuyla yaşayıp yaşamadığını merak ettim. Sert bir esinti maskeyi çekip alacak, suratı ortaya çıkan kız da onun peşinden koşacak. Bir şey demedim. Bir çakıl taşı daha fırlattım, tutturamadım. "Tam bir hıyarsın," dedi. Biraz sonra kalktı, ben kıpırdamadım. Sonra omzumun üstünden baktım. Kumsala, oradan da yola yöneldiğini gördüm. Bunun üzerine ayakkabılarımı giydim, kızın peşinden eve döndüm. Mama mutfakta bamya ayıklıyor. Onun yanında oturan Madeleine de bir yandan tırnaklarını boyarken bir yandan da sigara içiyordu. Külünü bir fincan tabağına silkmekteydi. Tabağın anneme büyükannemden miras kalan porselen takıma ait olduğunu görünce dehşete kapıldım. O porselen takım, mamanın sahip olduğu, gerçek bir değeri olan tek eşyaydı. Tabana yakın bir rafta durur, neredeyse hiç indirilmezdi. Madeleine iki nefes arasında tırnaklarına üflüyor, o yılın başlarında Atina'da askeri bir darbe yapmış olan üç albaydan, Battakos, Papadopoulos ve Makarezos'tan söz ediyordu. O günlerdeki tanımıyla generaller darbesinden. Tanıdığı bir oyun yazarının, kendi deyimiyle dünya tatlısı adamın, yıkıcı bir komünist olmakla suçlanıp hapse atıldığını söyledi. "Tam bir saçmalık elbette, zırva. İstihbarat örgütü konuşturmak için insanlara neler yapıyormuş biliyor musun?" Bunları alçak sesle söylüyordu. Askeri polis evin bir yerlerine gizlenmiş olabilirdi sanki. Arkana bir hortum sokuyor sonra, suyu sonuna kadar açıyorlarmış. Doğru bu Odi, yemin ederim. Çaputları akla gelebilecek en pis şeylere daldırıyor. İnsan pisliği filan. Sonra da insanların ağzına sokuyorlarmış. Korkunç bir şey bu dedim ama düz bir sesle. Madeleine daha şimdiden sıkılmaya başlamış olabilir miydi? Abartılı siyasal görüşlerden, kocasıyla katıldığı davetlerin öykülerinden, şampanya kadehi tokuşturduğu şairlerden, entelektüellerden, müzisyenlerden, yabancı şehirlere yaptığı gereksiz, anlamsız yolculukların listelerinden oluşan bitmek bilmez bir resmi geçit. Nükleer felakete, aşırı nüfus artışına ve hava kirliliğine ilişkin basma kalıp yorumlara. Mama, maddene yüz veriyor. Gevezeliklerini yüzünde hafif ekşi, dalgın bir anlamla, gülümseyerek dinliyordu. Fakat aklından pek de o şeyler geçirmediğinin farkındaydım. Muhtemelen maddenin gösteriş yaptığını, hava attığını düşünüyordu. Belki de onun namına utanıyordu. Mamanın sevecenliğini, imdada yetişme, gözü pek eylemlerde bulunma özelliğini lekeleyen de budur işte. Bütün o erdemleri gölgeleyen bir minnettar bırakma huyu. Sırtınıza vurduğu o talepler, yükümlülükler semere. Yaptığı iyilikleri karşılığında, sadakat ve bağlılık satın aldığı bir banknot, bir takas aracı olarak kullanma biçimi. Madeleine'in yıllar önce neden çekip gittiğini anlayabiliyorum. Sizi selden çekip kurtaran ip, ileride boynunuza dolanmış bir ilmeğe dönüşebilir. İnsanlar sonunda mamayı mutlaka hayal kırıklığına uğratır, ben dahil. Ne yapsalar, borçlarının karşılığını layıkıyla, en azından mamanın beklediği şekilde ödeyemezler. Mamanın teselli mükafatı ise, üstünlüğe sahip olmanın, stratejik avantaj kürsüsünden sağa sola, gönlünce hüküm yağdırmanın verdiği o kekre doygunluktur. Çünkü haksızlığa uğrayan, yamuk yapılan kişi her zaman odur. Buysa beni üzüyor. Çünkü bana annemin kendi acizliğini, kendi endişelerini gösteriyor. Yalnız kalma, baştan atılma, terk edilme korkusunu. Annem hakkında bunu biliyor olmam, benim hakkımda ne söylüyor peki? Neye ihtiyacı olduğunu kesin kez bildiğim halde, bunu ondan kasten ve inatla esirgediğimi, 30 yılın neredeyse tamamında aramıza bir okyanus, bir kıta, tercihen ikisini birden sokmaya özen gösterdiğimi mi? Şu cuntada hiç mizah duygusu yok anlaşılan diyordu Madeleine. İnsanları böyle ezip geçtiklerine göre, hem de Yunanistan'da, demokrasinin doğduğu yerde. Ah, geldiniz ha, nasıldı, neler yaptınız bakalım? Kumsalda oynadık dedi Talia. Eğlenceli miydi, eğlendin mi? Şahane vakit geçirdik dedi Talia. Mamanın kuşku dolu gözleri benimle Talia arasında mekik dokuyordu ama maddenin yüzü ışıdı. Sessizce el çırptı. Güzel. Artık ikinizin geçinip geçinemediğini dert etmeme gerek kalmadı. Odi ile ikimiz biraz baş başa kalabiliriz. Ne dersin Odi? Daha konuşacağımız o kadar çok şey var ki. Mama yiğitçe gülümsedi. Uzanıp bir top lahana aldı. O günden sonra Talia ile kendi halimize bırakıldık. Adayı keşfedecek, kumsalda oyunlar oynayacak. İşte çocuklardan beklendiği şekilde kendimizi oyalayacaktık. Mamanın hazırladığı sandviçleri alıyor, kahvaltıdan sonra yola düşüyorduk. Genellikle göz eriminden çıkar çıkmaz birbirimizden ayrılıyorduk. Ben sahilde yüzüyor ya da gömleğimi çıkarıp bir kayanın üzerine uzanıyordum. Bu arada Talia deniz kabuğu filan topluyor, suda taş sektirmeye çalışıyor ancak dalgalar çok iri olduğundan pek beceremiyordu. Asma bahçelerinden, arpa tarlalarından kıvrılarak ilerleyen patikalarda, kendi gölgelerimize bakarak, kendi düşüncelerimize gömülmüş bir halde geziniyorduk. Çoğunlukla adayı dolaşmaktaydık. O günlerde Tinos'ta turizm açısından pek bir şey yoktu. Tam bir tarım adasıydı. İnsanların geçim kaynağı inekleri, keçileri, zeytin ağaçları ve buğdaydı. Sonunda canımız sıkılır bir ağacın ya da yel değirmeninin gölgesinde karnımızı doyururduk. Sessizce. İki lokma arasında koyaklara, dikenli çalı tarlalarına, dağlara, denize bakarak. Bir gün kasabaya doğru yürüdük. Biz adanın güneybatı kıyısında oturuyorduk. Tinos kasabası güneye doğru birkaç kilometrelik yürüyüş mesafesindeydi. Orada Bay Russos adındaki asık suratlı bir dulun işlettiği, süs eşyalarının, bibloların filan satıldığı küçük bir dükkan vardı. Ne zaman baksanız, vitrinde 1940'lardan kalma bir daktilodan bir çift deri iş çizmesine kadar envai çeşit mal görürdünüz. Ya da bir fırıldak, eski bir bitki sehpası, devasa mumlar, bir haç ve tabii ki Panagia Evangelistria ikonunun kopyaları. Hatta pirinçten bir goril. Adam aynı zamanda amatör fotoğrafçıydı. Dükkanın arka tarafında derme çatma bir karanlık odası vardı. Hacılar her Ağustos'ta ikonu görmek için adaya geldiğinde Bay Russos onlara film ruloları satar, çektikleri resimleri belli bir ücret karşılığında karanlık odasında basardı. Bir ay kadar önce bu sergi vitrininde bir fotoğraf makinesi görmüştüm. Aşınmış, pas rengi deri kılıfının içindeydi. Birkaç günde bir dükkanın önüne gidiyor, gözlerimi kameraya dikip kendimi Hindistan'da hayal ediyordum. Deri kılıfın kayışını omzuma takmıştım. National Geographic'te gördüğüm çeltik tarlalarının, çay bahçelerinin fotoğraflarını çekiyorum. İnka yolunu çekecektim. Deve sırtında, toza batmış, eski bir kamyonda, bazen de yaya olarak. Sıcağı meydan okuyacak, öylece durup Sfenks'i ve piramitleri seyredecek, onların da resmini çekecek, fotoğraflarımı parlak sayfalı dergilerde görecektim. Beni o sabah Bay Russos'un vitrinine çeken de buydu. Gerçi o gün dükkan kapalıydı ama dışarıda durdum. Alnımı cama yapıştırıp hayal kurmaya koyuldum. Ne tür? Azıcık geri çekilince Talya'nın vitrine vuran yansısını gördüm. Mendilini sol yanağına bastırıyordu. Kamerayı soruyorum. Omuz silktim. C3 Argus'a benziyor dedim. Nereden biliyorsun? Son 30 yıldır dünyada en çok satan 35 milimetrelik odur dedi hafiften azarlarcasına. Görüntüsü pek bir şeye benzemez gerçi. Resmen çirkin, tuğla gibi. Demek fotoğrafçı olmak istiyorsun. Yani büyüdüğün zaman. Annen öyle söylüyor. Ona doğru döndüm. Mama öyle mi dedi? Evet. Omzumu silktim. Annemin bunu Talya ile konuşmuş olması utandırmıştı beni. Nasıl söylemişti acaba? Meşhum ya da hoppaca bulduğu davranışlardan söz ederken, cephaneliğinden seçtiği alaycı, yapmacık bir ciddiyetle konuşma biçimi vardı. Hedeflerinizi gözlerinizin önünde küçültü vermek gibi bir beceriye sahipti. Marcos dünyayı dolaşıp onu merceğiyle yakalamak istiyor. Talya kaldırıma oturdu. Eteğini çekip dizlerini örttü. Sıcak bir gündü. Güneş insanın cildini adeta ısırıyordu. Dışarıda sokağa güç bela, yorgun argın çıkan yaşlı karı koca dışında kimseler yoktu. Koca, demiz bilmem ne, gri, düz bir kasket takmış, mevsime göre fazla kalın görünen kahverengi tweed bir ceket giymişti. Yüzünde gayet iyi anımsıyorum, bazı yaşlılarda görülen, gözleri fal taşı misali açılmış, donmuş bir ifade vardı. Sanki yaşlılık denen muazzam sürprizin karşısında sonsuzcasına şaşırıp kalmış gibi. Adamda Parkinson olabileceği ancak yıllar sonra tıp fakültesinde aklıma düştü. Yanımızdan geçerken bize el salladılar. Ben de karşılık verdim. Talya'yı fark ettiklerini, bir an duracak gibi olduklarını sonra yola devam ettiklerini gördüm. Fotoğraf makinen var mı diye sordu Talya. Yok. Hiç resim çektin mi peki? Yok. Ve fotoğrafçı olmak istiyorsun. Garip mi buldun? Biraz. Peki, polis olmak istiyorum deseydim, onu da garip mi bulacaktın? Kimseye kelepçe takmadım diye. Gözlerindeki yumuşamadan anlıyordum ki, becerebilseydi gülümserdi. Anlaşıldı, zeki bir hıyarsın dedi. Sana bir tavsiye. Annemin yanında kameradan söz etme. Hemen alır sana bir tane. İnsanları sevindirmeye çok meraklıdır. Mendil yanağa götürüldü. Sonra indirildi. Ama Odelya'nın bunu onaylayacağından kuşkuluyum. Bunu biliyorsundur elbette. Kadar kısa bir sürede bunca şeyi kavramış olmasından hem etkilenmiş hem de biraz rahatsız olmuştum. Belki nedeni maskedir diye düşündüm. Örtünmenin sağladığı üstünlük, gözlem yapma, izleme ve inceleme özgürlüğü. Büyük bir olasılıkla seni kamerayı geri vermeye zorlar. Gülümsedim. Doğru söylüyordu. Mama böyle kolay telafilere göz yummazdı. Özellikle de işe maddiyat karışmışsa. Talya ayağa kalktı. Arkasındaki tozu silkeledi. Bir şey soracağım. Evde boş bir kutu var mı? 33. ayrımın sonu. Sayfa 305. Devamı 34. ayrımda.